Ayrım 11. 6. Bölüm. Ölüm Farkındalığı. Sayfa 135. Bir hatıra. Çünkü sona yaklaştıkça, başlangıca daha çok yaklaşan bir dairenin içinde dönüp duruyorum. Yolun açılıp temizlenmesi gibi bir şey. Yüreğim uzun zaman önce uykuya dalan pek çok hatırayla sızlıyor. Charles Dickens, İki Şehrin Hikayesi. Nietzsche bir keresinde bir filozofun yapıtlarını anlamak istiyorsanız otobiyografisini incelemeniz gerekir yorumunda bulunmuştur. Dipnot 1. Bütün felsefelerin ne anlama geldiğini yavaş yavaş anladım. Yazarın kişisel itirafı ve bir tür istemsiz biyografi, ayrıca her felsefedeki ahlaki veya ahlaki olmayan niyetlerin bütün bitkinin geliştiği gerçek hayat tohumunu oluşturduğunu da anladım. Nietzsche, iyinin ve kötünün ötesinde. Psikiyatrlar içinde durum böyledir. Kant fiziğinden ekonomiye, psikolojiye ve sosyolojiye kadar pek çok alanda gözlemcinin gözlenen şeyi etkilediği bilinen bir gerçektir. Şimdiye kadar hastalarımın hayatları ve düşünceleriyle ilgili gözlemlerimi sundum. Şimdi sıra süreci tersine çevirip ölümle ilgili kendi kişisel fikirlerimi, kaynaklarını ve hayatımı nasıl etkilediklerini ifade etmeye geldi. Karşılaşılan ölümler. Hatırladığım kadarıyla ölümle ilk karşılaşmam 5 ya da 6 yaşındayken babamın bakkalındaki kedilerden biri Strepi'ye araba çarpması sonucu oldu. Onu ağzından sızan ince bir kan şeridiyle kaldırımda yatarken seyrederken misket büyüklüğünde bir et parçasının ağzının yanına koydum. Ama o bunu fark etmedi. Yalnızca ölmeyi istiyordu. Strepi için hiçbir şey yapamadığımdan uyuşturan bir güçsüzlük hissi duyduğumu hatırlıyorum. Başka canlılar ölüyorsa benim de ölmem gerektiği şeklindeki o aşikar sonuca vardığımı hatırlamıyorum. Ama kendimin ölümünün ayrıntıları olağanüstü bir açıklıkla belleğimde duruyor. Düzeltiyorum. Ama kedimin ölümünün ayrıntıları olağanüstü bir açıklıkla belleğimde duruyor. İnsan ölümüyle ilk karşılaşmam 2. ya da 3. sınıfta LG adlı sınıf arkadaşımın ölümüyle oldu. LG'nin açılımını hatırlamıyorum. Belki hiç öğrenmemiştim. Yakın arkadaş olup olmadığımızı, hatta birlikte oynayıp oynamadığımızı bile hatırlamıyorum. Geriye yalnızca birkaç parlak anı kaldı. Elci kırmızı gözlü bir albinoydu ve annesi öğle yemeği için ona turşu dilimli sandviçler hazırlardı. Bunun garip olduğunu düşünürdüm. Daha önce sandviçlerde hiç turşu görmemiştim. Sonra bir gün Elci okula gelmez oldu ve bir hafta sonra öğretmenimiz bize onun öldüğünü söyledi. Hepsi bu. Başka tek söz etmedi. Bir daha onun hakkında hiç konuşulmadı. Örtülere sarılı bir bedenin güverteden karanlık denize kayışı gibi sessizce yok olup gitti. Ama zihnimde ne kadar açık bir şekilde yer etmiş. Aradan 70 yıl geçti ve ben neredeyse uzanıp parmaklarımı onun sert, hayalet beyazı saçlarının arasından geçirebilmişim gibi hissediyorum. Sanki onu dün görmüşüm gibi hayali zihnimde sabit bir şekilde duruyor. Beyaz cildini, yüksek botlarını ve her şeyden çok iyileşmiş gözleriyle yüzündeki şaşkınlık ifadesini açıkça görüyorum. Belki bütün bunları ben uyduruyorumdur. Belki yalnızca hayat yolculuğunun bu kadar erken bir döneminde Bay Ölüm'le karşılaştığı zaman ne kadar şaşırmış olabileceğini hayal ediyorumdur. Bay Ölüm, çocukluğumdan beri kullandığım bir ifade. E.E. Cummings'in Buffalo Bill hakkındaki şiirinden almıştım. Şiir beni o kadar şaşırtmıştı ki hemen oracıkta ezberlemiştim. Buffalo Bill'in ölümü. Su gibi pürüzsüz, gümüş, aygıra binen ve 1-2-3-4-5 güvercini öylece vuran İsa aşkına. Yakışıklı biriydi. Ve bilmek istediğim şey, mavi gözlü çocuğunuzu nasıl buldunuz Bay Ölüm? Dipnot 2. E.E. Cummings, Complete Poems, 1904-1962. LG'nin ortadan kaybolmasıyla ilgili fazla şey hissettiğimi hatırlamıyorum. Freud, nahoş duyguları belleğimizden sildiğimizi söyler. Bu bana uygun geliyor ve zihnimdeki canlı görüntüye rağmen duygularımın silinmesi çelişkisini açıklıyor. Bir akranın ölümüyle ilgili pek çok şey hissettiğim sonucunu çıkarmak bana mantıklıymış gibi geliyor. LG'yi o kadar açık bir şekilde hatırlarken o günlerden başka hiçbir arkadaşıma dair tek bir şeyi bile hatırlamamam bir tesadüf değil. O halde belki de benim öğretmenlerimin, sınıf arkadaşlarımın, hepimizin er ya da geç LG gibi yok olacağına İlişkin farkındalığım geriye kalan tek şey onun zihnimdeki görüntüsünün netliğidir. Belki de E.E. Cumming'in şiirinin aklımda böyle kalmasının nedeni Bay Ölüm'ün ergenlik çağındayken tanıdığım başka bir çocuğu ziyaret etmesidir. Kalp yetmezliği yüzünden her zaman hasta olan Alan Baranov mavi gözlü bir çocuktu. Sivri, melankolik yüzünü, alnına düşen ve her zaman parmaklarının ucuyla geriye attığı açık kahverengi saç tutamını böyle kırılgan bir çocuk için uygunsuz bir şekilde büyük ve ağır olan yıpranmış okul çantasını hatırlıyorum. Bir akşam onlarda kalırken ona sorunun ne olduğunu, sanırım fazla zorlamadan, sormaya çalıştım. Sana neler oluyor Alan? Kalbinde bir delik olması ne demek? Çok korkunçtu. Doğrudan güneşe bakmak gibi. Ne cevap verdiğini hatırlamıyorum. Ne hissettiğimi ya da düşündüğümü hatırlamıyorum. Ama kuşkusuz içimde hareket ettirilen ağır mobilyalar gibi gümbürdeyen, böyle titizlikle seçilmiş bir hatıranın kalmasını sağlayan güçler vardı. Alan öldüğünde 15'indeydi. Pek çok çocuğun tersine cenazelerde bana tabutu göstermezlerdi. Anne babamın kültüründe çocuklar böyle olayların dışında tutulurdu. Ama ben 9 ya da 10 yaşındayken büyük bir şey oldu. Bir akşam telefon çaldı ve babam açtı. Neredeyse aynı anda öyle yüksek, tiz bir inilti kopardı ki çok korktum. Kardeşim meğer amcam ölmüştü. Babamın ağıtlarına dayanamayarak dışarı kaçtım ve evin etrafında tekrar tekrar koştum. Babam sessiz, nazik bir adamdı. Kontrolünü böyle şok edici ve olağanüstü bir şekilde kaybetmesi çok büyük, uğursuz, kötü bir şeyin ortalıkta dolandığını gösteriyordu. Benden 7 yaş büyük ablam o sırada evdeydi ve benim hatırlamadığım çoğu şeyi hatırlamasına rağmen bu olayı hatırlamıyor. Bu bastırmanın her birimizin eşsiz, kişisel dünyamızı oluşturduğumuz, ara söz neyi hatırlayıp neyi unutacağımızı belirlemedeki hassas seçici sürecinin gücünü gösteriyor. Babam 46 yaşındayken kalp krizinden neredeyse ölüyordu. Gecenin bir yarısıydı. 14 yaşındaydım ve ödüm patlamıştı. Annem üzüntüden deliye dönmüş, bir açıklama kaderin bu sillesi yüzünden suçlayarak birini arıyordu. Ben uygun bir hedef olduğum için asiliğim, saygısızlığım, ev halkına verdiğim rahatsızlıkla bütün bu felaketten benim sorumlu olduğumu söyledi. O akşam babam acı içinde kıvranırken annem bana birkaç kez onu sen öldürdün diye haykırdı. 12 yıl sonra analiz kanepesinde bu olayı anlatmam aşırı derecede geleneksel psikanalistim Olive Smith'ten dışarı bir şefkat patlaması yükselmesine neden oldu. Diyerek bana doğru eğildi ve ne kadar korkunç. Senin için korkunç bir şey olmalı dedi. Düşünceli, yoğun ve dikkatle seçilmiş sözcüklerle yaptığı yorumlarından hiçbirini hatırlamıyorum. Ama o şefkat dolu anda bana doğru uzanmasını 45 yıl sonra bile güçlü bir şekilde hatırlıyorum. O gece annem, babam ve ben umutsuzluk içinde Doktor Manchester'ın gelmesini bekledik. Sonunda caddedeki sonbahar yapraklarını ezen arabasının sesini duydum ve kapıyı açmak için merdivenleri üçer üçer indim. Bu iri, yuvarlak yüzün cesaret veren görüntüsü paniğimi hafifletmişti. Elini başıma koyup saçlarımı karıştırdı, anneme güven verdi, babama bir iğne, herhalde morfindir, yapıp stetoskopunu babamın göğsüne bastırdı. Sonra bana da dinletti. Bak saat gibi düzenli atıyor. İyi olacak. O akşam benim için pek çok açıdan hayat değiştiren bir akşam oldu. Ama en çok Doktor Manchester'ın evimize girişiyle yaşadığım tarifi olanaksız rahatlamayı hatırlıyorum. Orada ve o anda onun gibi doktor olmaya ve onun bana verdiği rahatlığı başkalarına vermeye karar verdim. Babam o gece ölmedi ama 20 yıl sonra bütün ailenin gözü önünde birdenbire öldü. Karım ve 3 küçük çocuğumla birlikte Washington'daki ablamı ziyarete gitmiştim. Annem ve babam arabayla geldiler, babam oturma odasına girip oturdu. Başının ağrıdığını söyledi ve birdenbire yığılıp kaldı. Kendisi de doktor olan ablamın kocası da serseme dönmüştü. Daha sonra 30 yıllık çalışma hayatı boyunca hiç ölüm anına tanık olmadığını söyledi. Sükunetimi kaybetmeden babamın göğsünü yumrukladım. Suni solunum daha sonra kullanılmaya başlandı. Ve bir yanıt alamayınca eniştemin siyah çantasından bir şırınga alıp babamın gömleğini yırttım ve kalbine adrenalin enjekte ettim. Ama bir işe yaramadı. Daha sonra bu gereksiz hareket için kendimi kızacaktım. Nöroloji eğitimimi hatırlayarak Hatırlayacak kadar sakinleşince problemin kalbi değil beyni olduğunu fark ettim. Babamın gözlerinin birden sağa doğru çekildiğini, görmüştüm ve kalbine verilen hiçbir uyarıcının işe yaramayacağını anlamalıydım. Sağ tarafta masif beyin kanaması veya tromboz geçiriyordu. Böyle durumlarda gözler her zaman felç olan tarafa bakar. Babamın cenazesinde o kadar serin kanlı değildim. Tabutuna ilk toprağı atmam gerektiği söylenince neredeyse bayılıyordum. Eğer akrabalarımızdan biri beni tutmasaydı açık mezara düşebilirdim. Annem çok daha uzun yaşadı. 93 yaşında öldü. Onun cenazesinde iki unutulmaz olay hatırlıyorum. Birincisi fırında bir şey pişirme ile ilgili. Cenazeden bir gece önce birden annemin harika kınalından pişirmek için inanılmaz bir istek duydum. Dikkatimi dağıtmam gerektiğini düşünüyordum. Üstelik annemle kınalı pişirmek keyifli bir anıydı ve sanırım onu biraz daha yaşamak istiyordum. Hamuru hazırladım, gece boyu kabarmaya bıraktım ve sabah erkenden yuvarladım. Tarçın, ananas reçeli, üzüm ekleyip cenazeden sonra bizimle oturmak için eve gelen aile üyelerine ve arkadaşlara sunmak üzere pişirdim. Ama kişil berbattı. Bu ilk kez oluyordu. Şeker koymayı unutmuştum. Belki de kendi kendime annemin aksiliğine çok fazla odaklandığıma dair sembolik bir mesaj veriyordum. Sanki bilinçaltım beni dürtüyordu. Görüyorsun ya, iyi şeyleri unutmuşsun. İlgisini o sonsuz genellikle sözü edilmeyen adanmışlığını. Düzeltiyorum. Görüyorsun ya, iyi şeyleri unutmuşsun. İlgisini, o sonsuz genellikle sözü edilmeyen adanmışlığını. İkinci olay cenazeden sonra gördüğüm etkileyici bir rüyaydı. Annem öleli 15 yıl oldu ama bu rüyadaki görüntüler zihnimin gözünde hala capcanlı parlıyor ve çürümeye meydan okuyor. Annemin adımı haykırdığını duyuyorum. Aceleyle çocukluğumdaki evimize giden patikada koşuyorum. Ön kapıyı açıyorum. Geniş ailemdeki herkes, hepsi şimdi ölü, son yaprak olan annem hepsinden uzun yaşadı. Sıra sıra merdivenlere oturmuş bana bakıyor. Merdivendeki bu tatlı yüzlere bakarken mini teyzemin ortada oturduğunu görüyorum. Eşek arısı gibi titriyor ve o kadar hızlı hareket ediyor ki yüz hatları bulanıklaşıyor. Mini teyzem 5 ay önce ölmüştü. Ölümü beni tam anlamıyla dehşete düşürmüştü. Geçirdiği masif inleme ile felç olmuştu. Bilinci yerinde olmasına rağmen göz kapakları haricinde bedenindeki hiçbir kası oynatamıyordu. Parantez içinde bu kilitlenme sendromu olarak bilinir. 2 ay sonra ölene kadar öyle kalmıştı. Ama işte rüyamdaydı. Öne arkaya deli gibi hareket ediyordu. Sanırım bu ölüme meydan okuyan bir rüyaydı. Teyzem merdivenlerde oturuyordu ve felç olmamıştı. Mini tekrar ve bu kez gözün yakalayamayacağı kadar hızlı hareket ediyordu. Aslında bütün rüya ölümü geri alma girişiminde bulunuyordu. Annem ölmemişti. Canlıydı ve bana her zamanki gibi sesleniyordu. Sonra ölmüş olan bütün ailemi görüyordum. Hepsi merdivenlerime oturmuş gülümsüyor. Bana hala hayatta olduklarını gösteriyorlardı. Sanırım başka bir mesaj daha vardı. Beni unutma mesajı. Annem bana beni hatırla, hepimizi hatırla. Yok olmamıza izin verme demek için beni çağırmıştı. Ben de istediğini yaptım. Beni hatırla sözü her zaman etkiler. Nietzsche Ağladığında adlı romanımdaki Nietzsche'yi mezarlıkta dolaşıp mezar taşlarına bakar ve birkaç satırlık basit bir şiir yazarken resmediyorum. Taş taş üstünde. Kimse duymasa da, kimse görmese de her biri sessizce ağlıyor. Beni hatırla, beni hatırla. Bu satırları Nietzsche için hızla yazmıştım ve ilk şiirimi basma fırsatı karşısında çok keyiflenmiştim. Ve bir yıl sonra garip bir keşifte bulundum. Stanford Psikiyatri Bölümü yeni bir binaya taşınıyordu. Sekreterim bu taşınma sırasında dosya dolabının arkasında büyük, şişkin, geçen yıllarla sararmış, uzun zaman önce gözden kaybolmuş olan bir zarf bulmuştu. Zarfta ergenlik ve ilk yetişkinlik dönemlerimde birkaç yıl boyunca yazdığım şiirler vardı. Bu şiirlerin arasında romanım için yeni yazdığımı sandığım şiirin satırı Bu şiirlerin arasında romanım için yeni yazdığımı sandığım şiirin satırı satırına aynısı bulunuyordu. Bu şiiri aslında nişanlımın babası öldüğünde onlarca yıl önce yazmıştım. Yani aslında kendimden çalıntı yapmıştım. Bu bölümü yazıp annemi düşünürken rahatsız edici başka bir rüya daha gördüm. Bir arkadaşım evime beni ziyarete geliyor. Ona bahçemi gösterip çalışma odama götürüyorum. Birden bilgisayarımın olmadığını, belki de çalındığını görüyorum. Üstelik üstü genellikle tamamen temizlenmiş. Bu bir kabustu ve panik halde uyandım. Kendi kendime sakin ol, sakin ol deyip durdum. Neden korkuyorsun? Rüyamda bile korkumun mantıksız olduğunu biliyordum. Ne de olsa yalnızca bilgisayarım kaybolmuştu ve bilgisayarımdaki her şeyin bir kopyası vardı. Ertesi sabah rüyamda yaşadığım korkuyu düşünürken bu biyografinin ilk bölümünün taslağını gönderdim ablam. Gönderdiğim ablam aradı. Hatırladıklarımla çok sarsın. Baştan alıyorum. Ertesi sabah rüyamda yaşadığım korkuyu düşünürken bu biyografinin ilk bölümünün taslağını gönderdiğim ablam aradı. Hatırladıklarımla çok sarsılmıştı. Kendi hatırladıklarından bazılarını anlattı. Bunların arasında benim unutmuş olduğum bir tanesi de vardı. Annem kalça ameliyatından sonra hastanede yatıyordu ve ablamla ben onun dairesinde bazı kağıt işlerini hallediyorduk ki hastaneden hemen gelmemizi söyleyen bir telefon aldık. Hızla hastaneye koşup annemin odasına daldığımızda yalnızca boş bir yatakla karşılaştık. Annem ölmüştü ve cesedi kaldırılmıştı. Ona ait bütün her şey yok olmuştu. Ablamı dinlerken rüyamın anlamı berraklaştı. Rüyamdaki dehşetin kaynağını anlamıştım. Sorun kaybolan bilgisayar değildi. Annemin yatağı gibi tamamen temizlenen masamdı. Rüya bana ölümümü haber veriyordu. Ölümle kişisel karşılaşmalar. 14 yaşındayken ölüme çok yaklaştım. Washington DC'de 17. caddedeki Gordon Oteli'nde satranç turnuvasında oynamış ve kaldırımın kenarında otobüsün gelmesini bekliyordum. Satranç turnuvasında tuttuğum notlarımı incelerken bir sayfa elimden kayıp caddeye uçtu ve içgüdüsel olarak kağıdı almak için eğildim. Bir yabancı beni birden geri çekerken bir taksi başımın birkaç santim ötesinden büyük bir hızla geçti. Bu olay beni derinden sarstı ve zihnimde sayısız defalar tekrarladım. Şimdi bile o an aklıma geldikçe başım dönüyor. Birkaç yıl önce kalçamda ciddi bir ağrı oldu ve ortopedi uzmanına göründüm. İstediği röntgen filmini birlikte incelerken büyük bir aptallık ederek ve duyarsızlık göstererek filmdeki küçük bir noktayı işaret edip doğal bir tavırla doktor doktora konuşuyormuş gibi bunun metastaz lezyonu, başka bir deyişle ölüm kararı olabileceğini söyledi. MR istedi. Ama günlerden cuma olduğu için ancak 3 gün sonra çektirebilirdim. Acı dolu 3 gün boyunca ölüm farkındalığı zihnimin merkezini kapladı. Kendimi rahatlatmaya çalıştığım bütün yollar içinde en etkili olanın ne gariptir ki yeni tamamladığım romanımı okumak olduğunu fark ettim. Bugünü yaşama arzusunun kahramanı olan Julius, ölümcül melan... Baştan alıyorum. Bugünü yaşama arzusunun kahramanı olan Julius, ölümcül melanoma teşhisi konan yaşlı bir psikiyatırdı. Ölümle uzlaşmaya varmak ve geriye kalan zamanını anlamlı bir şekilde geçirmek için verdiği mücadeleyi sayfalarca anlatmıştım. Nietzsche'nin işte böyle de dizer düştüğünü açana ve ebedi dönüş adlı düşünce deneyini düşünene kadar hiçbir fikrin ona yardımı olmuyordu. Parantez içinde bu fikri terapide nasıl kullandığımı görmek için 4. bölüme bakınız. Julius, Nietzsche'nin meydan okumasını düşünür. Hayatını şu anda yaşadığı şekliyle tekrar tekrar yaşamaya istekli midir? Fark eder ki evet, hayatını doğru bir şekilde yaşamıştır ve birkaç dakika sonra Julius ayıldı. Ne yapacağını ve son yılını nasıl geçireceğini çok iyi biliyordu. Önceki yıl ve ondan önceki yıl ve ondan önceki yıl nasıl yaşadıysa öyle yaşayacaktı. Terapist olmayı seviyordu. Başkalarıyla ilişki kurmayı ve işlerinde bir şeylere hayat vermeyi. Belki de yardım ettiklerinin alkışına, onayına ve minnettarlığına ihtiyacı vardı. Öyle bile olsa terapist rolünün arkasında karanlık amaçlar bile olsa işine müteşekkirdi. Tanrı onu korusun. Kendi sözlerimi okumak aradığım rahatlamayı sağladı. Hayatını mükemmelleştir, potansiyellerini yerine getir. Nietzsche'nin tavsiyesini daha iyi anladım. Kendi yarattığım karakter Julius bana yolu gösterdi. Kurguyu taklit eden güçlü ve sıra dışı bir hayat örneği. Potansiyelimi gerçekleştirme üzerine. Stanford Üniversitesi'nde onlarca yıldır psikiyatri profesörü olarak kendimi gereğinden fazla başarılı olduğumu düşünüyorum. Meslektaşlarım ve öğrencilerimden de genelde saygı görürüm. Yazar olarak Roth, Bellow, Ozick, McEwine, Benville, Mitchell ve çalışmalarını hayranlıkla okuduğum diğer çağdaş büyük yazarların şiirsel hayal gücünden yoksun olduğumu biliyorum. Ama sahip olduğum yetenekleri değerlendirdim. Oldukça iyi bir hikaye anlatıcıyım. Kurgu ve kurgu olmayan pek çok kitap yazdım ve hayal bile etmediğim kadar çok okuyucum oldu ve övgü aldım. Geçmişte yaklaşan bir semineri düşünürken çoğu kez seçkin birinin, belki de kıdemli bir psikanalistin ayağa kalkıp yorumlarımın saçmalıktan başka bir şey olmadığını söylediğini hayal ederdim. Ama artık bu korkum kayboldu. Çünkü kendime güvenim arttı ve dinleyiciler arasında benden daha yaşlı biri yok. Söylediklerim onlarca yıldır okuyucular ve öğrenciler tarafından pek çok kez zorlandı. Bazen bu uyguları dikkate alıyorum ve başım dönüyor. Bazen kendimi yazdığım şeye iyice kaptırdığımda takdirler pek etki etmiyor. Bazen başkalarının bana sahip olduğumdan çok daha fazla bilgelik atfetmesine şaşırıyor ve kendi kendime böyle övgüleri fazla ciddiye almamam gerektiğini hatırlatıyorum. Herkesin bir yerlerde gerçekten bilge kadın ve erkeklerin olduğuna inanmaya ihtiyacı vardır. Gençken ben de böyle birilerini arıyordum. Ve şimdi yaşlı ve ünlü olduğum için başkalarının istekleri için uygun bir araç haline geldim. İnsanların akıl hocasına duydukları gereksinimin savunmasızlığımızı ve daha üstün bir varlık için duyduğumuz gereksinimi yansıttığımıza inanıyorum. Ben dahil pek çok insan akıl hocalarını aziz tutmakla kalmaz, aynı zamanda onlara hak ettiklerinden fazla güvenirler. Birkaç yıl önce eski bir öğrencimin bir psikiyatri profesörünün anısına yazdığı övgü konuşmasını dinledim. Burada James diyeceğim eski öğrencim şimdi Doğu sahilindeki bir üniversitede psikiyatri bölüm başkanı. İki adamı da yakından tanıyordum ve James'in konuşmasında kendi yaratıcı fikirlerinin çoğunu ölmüş akıl hocasına atfettiğini duymak beni çok şaşırtmıştı. O akşam James'e düşündüklerimi söylediğimde mahcup bir şekilde gülümseyip, "Ah Irv, hala bana bir şeyler öğretiyorsun," dedi. Haklı olduğumu doğruladı ama yaptığı şeyin nedeninden emin değildi. Aklıma kendi çalışmalarını hocalarına atfeden kadim yazarlar geldi. Bugünün klasik bilim adamları böyle pek çok çalışmanın gerçek yazarını belirlemede zorluk çekiyor. Aquinalı Thomas da aynı şekilde kendi düşüncelerinin çoğunu alim usta Aristoteles'e atfetmiştir. Dalai Lama 2005'te Stanford Üniversitesi'nde konuşma yaptığında olağanüstü bir saygı gördü. Her sözü idealize edildi. Konuşmasının sonunda Stanford'daki meslektaşlarımın pek çoğu ünlü profesörler, dekanlar, Nobel düzeyindeki bilim adamları, Doğa Kurdelesi'nin başlarının üstünden geçirmesi için onu selamlamak ve hazretleri diyebilmek için okul çocukları gibi sıraya girdiler. Bu paragrafı baştan alıyorum. Dalai Lama 2005'te Stanford Üniversitesi'nde konuşma yaptığında olağanüstü bir saygı gördü. Her sözü idealize edildi. Konuşmanın sonunda Stanford'daki meslektaşlarımın pek çoğu, ara söz, ünlü profesörler, dekanlar, Nobel düzeyindeki bilim adamları, Doğa Kurdelesi'ni başlarının üstünden geçirmesi için onu selamlamak ve hazretleri diyebilmek için okul çocukları gibi sıraya girdiler. Hepimiz büyük adam ve kadınlara saygı göstermek, hazretleri diyebilmek için güçlü bir arzu duyarız. Belki de Erich Fromm'un özgürlükten kaçışta teslimiyet tutkusu dediği şey budur. Dinlerin kaynaklandığı köken budur. Erich Fromm'un Özgürlükten Kaçış kitabında teslimiyet tutkusu. Özetle diyebilirim ki, özel ve meslek hayatımda kendimi gerçekleştirdiğimi, potansiyelimi yaşayıp yerine getirdiğimi düşünüyorum. Bu farkındalık yalnızca tatmin değil, aynı zamanda faniliğe ve yaklaşan ölüme karşı da bir destek sağlıyor. Bir terapist olarak yaptığım çalışmalar bunlarla başa çıkma çabalarımın önemli bir parçası olmuştur. Terapist olarak çok mutlu olduğumu hissediyorum. Başkalarının hayata karşı açılmasını sağlamak olağanüstü derecede tatmin edici. Terapi dalgalanma için mükemmel fırsatlar sunuyor. Çalıştığım her saat kendimden parçaları, hayat hakkında öğrendiklerimin parçalarını başkalarına geçirebiliyordum. Parantez içinde, yeri gelmişken bunun mesleğimiz için ne kadar daha doğru olmaya devam edeceğini merak ediyorum. Uygulamalarım sırasında neredeyse tamamen bilişsel davranışçı terapi için programlardan yeni mezun birkaç terapistle çalıştım. Hastalarla davranışçı reçeteler yardımıyla mekanik bir şekilde çalışma olasılıkları karşısında büyük keder duyuyorum. Ve hastaları bu kişisellikten uzak davranışçı tarzda tedavi etmek için eğitim görmüş bu terapistlerin kendileri yardıma ihtiyacı olduğunda nereye başvuracaklarını da merak ediyorum. Bahse girerim, kendi ekollerine bağlı meslektaşlarına gitmeyeceklerdir. Kişiler arası ve varoluşsal konulara odaklanan ve bilinç dışının varlığını kabul eden Parantez içinde, ancak benim bilinç dışının içeriğine yönelik bakış açım geleneksel analitik yaklaşımdan çok farklı. Yoğun terapi yaklaşımıyla başkalarına yardımcı olma fikri benim için çok değerli. Bunu canlı tutma ve başkalarına iletme arzusu bana anlam kazandırıyor. Şu yaşımda bile Bertrand Russell'ın dediği gibi bir gün güneş sistemi harap olacak. Olsa bile çalışıp yazmaya devam etmek için cesaret veriyor. Russell'ın sözüne itiraz edemem ama bu kozmik bakış açısının konuyla ilgili olduğuna inanmıyorum. Benim için önemli olan tek şey insan dünyası, insan ilişkilerinin dünyasıdır. Kendinin farkında olan öznel bir zihnin bulunmadığı boş bir dünyadan ayrılma fikri karşısında bir üzüntü, keder duymazdım. Dalgalanma, yani hayatta önemli olan şeyi başkalarına iletme fikri, kendinin farkında olan diğer özlerle bağlantıyı ifade eder. Bu olmadan dalgalanma mümkün değildir.